bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
İnsan ne ile yaşar? Tolstoy, Şule Yayınları, 1996. Türkçe'ye çeviren Murat Çiftçi Kaya. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 4 Ocak 2005. Okuyan Mehtap Erkilet. Anladım ki Allah insanların birbirlerinden ayrı ayrı değil, tek vücut halinde yaşamalarını istediğinden her birine kendi ihtiyaçlarını değil, her birine hepsi için gerekli olan şeyleri ilham ediyor. Anladım ki insanlar kendilerini düşünerek yaşıyor gibi görünse de hakikatte onları yaşatan tek şey sevgidir. Kim severse Allah'a yaklaşır, Allah da ona yaklaşır. Çünkü o sevgiyi yaratandır. Lev Nikolayevich Tolstoy. 28 Ağustos 1828 tarihinde Moskova'nın güneyinde asil bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası Kont Nikolay İlyich Tolstoy. 1812 yılı Napolyon Savaşları'na katılmış emekli bir yarbaydı. Tolstoy çocukluğunda ağabeyi Nikolay'dan çok etkilenmiş, ergenliğinde Rosesau okumuş, gençliğinden önce Doğu dinleriyle ilgilenmiş, daha sonra hukuku tercih etmiştir. Ancak yalın ve parlak dehası onu özgür olmaya itince hukuk fakültesini de terk etmiştir. Tolstoy uzun bir süre seyahat etmiş, tabiatı ve insanı incelemiştir. Batıyı ve kendi ülkesini, insanlarını tanımış, yeni bir pedagoji sistemi geliştirmiştir. Tolstoy çağını çok iyi gözlemiştir. Aristokrat sınıfın amaçsız, debdebeli yaşantısına ateş püskürmüştür. Onun inancımın niteliği, dogmatik din biliminin eleştirisi ve Sanat Nedir adlı eserleri Tolstoyizmin tefsirleri niteliğindedir. Tolstoy romanlarında insanoğlunun ne kadar değişik karakteri olduğunu vurgular. Savaş ve Barış ve Anna Karenina insan tahlilleri ve canlı tasvirler bakımından birer baş eserdir. Tolstoy Shakespeare'den sonra dünya dillerine en çok tercümesi yapılan yazardır. Sadece 1888-1908 yılları arasında çeşitli dünya dillerine çevrilen eserlerinin sayısı 20 milyonu bulmaktaydı. Tolstoy'un kendini arayış serüveni ölünceye kadar sürdü. Karısı bile onu anlamadı. Tolstoy bir çocuk gibi küstü ve kaçtı. 82 yaşındaki ihtiyar adam karanlık ve yağışlı bir 28 Ekim gecesinde köyünden ayrıldı. Yolda hastalandı. 7 Kasım 1910'da küçük bir tren istasyonunda hayata veda etti. Sunuş. Tolstoy'u yakından tanımak gerekiyor. Onun karakterindeki, düşüncelerindeki, tespitlerindeki birçok özellik bizi şaşırtıyor, cezbediyor, düşündürüyor. Tolstoy bize çok yakın. Eserlerindeki kültür motifleri, duygu yoğunluğu ve pırıltılı inanç izleri bizi onun sanki bizimle birlikte yaşadığı şaşırtmacasına sürüklüyor. Yayın evimiz Tolstoy'u daha önce Sanat Nedir adlı eseriyle sizlerle buluşturmuştu. Orada da Tolstoy'un insana bakışı, hayat görüşündeki derinliği, inceliği ve yine inanca dair eğilimleri hemen fark ediliyordu. Tolstoy bu kez bambaşka bir tarzda, coşkulu, heyecanlı ve anlamlı hikayelerle okuyucuya sesleniyor. Yine şaşırtıyor, yine cezbediyor, yine düşündürüyor. Yazar, hikayeleriyle okuyucuya verdiği mesajlar kadar günümüz hikaye yazarlarına da anlaşılabilir ve düşündürebilir hikaye yazımı konusunda ipuçları veriyor. İnsan ne ile yaşar? İnsan olmanın, insanca yaşamanın gereklerini anlatıyor. Tolstoy hikayeleriyle çağın insana küs, insanlığa düşman ve evrenin dengeleriyle çelişkili felsefelerine uyarıcı göndermeler yapıyor. Biraz daha yaklaşmak gerekiyor Tolstoy'a, çünkü o bize bakıyor. Şule. İnsan ne ile yaşar? Simon ne evi ne de kendine ait toprağı olan bir kunduracıydı. Karısı ve çocuklarıyla birlikte bir kulübede yaşıyor ve kendi emeğiyle geçiniyordu. Emek ucuz, ekmek ise pahalıydı. Ne kazanıyorsa yiyeceğe harcıyordu. Adam ve karısının kışları ortaklaşa giydikleri koyun postundan paçavraya dönmüş tek paltoları vardı. 2 senedir yeni bir paltoluk koyun postu satın almak istiyordu. Simon kıştan önce biraz para biriktirdi. Karısının kutusunun altında saklı duran 3 ruble kağıt para ve bir de köydeki müşterilerinin ona borçlu oldukları 5 ruble 20 kopek. 100 kopek 1 ruble yapar. Bir sabah köye gitmek için hazırlandı. Artık bir koyun postu satın alacaktı. Gömleğinin üstüne karısının yıpranmış pamuklu ceketini, onun da üstüne kendi kumaş paltosunu giydi. Cebine 3 ruble koydu. Değnek olarak kullanmak için bir dal parçası kesti ve kahvaltıdan sonra yola çıktı. Hakkım olan 5 rubleyi alacağım diye geçirdi içinden. Elimdeki 3 rubleyi de ekledim mi kışlık palto için koyun postu almaya yeter. Köye inerek alacaklı olduğu adamın evine uğradı. Fakat adam evde yoktu. Köylünün karısı parayı şimdi ödeyemeyeceğini söyleyip gelecek hafta için söz verdi. Simon başka bir köylüye uğradı. O da hiç parasının olmadığına yemin etti ve yalnızca Simon'un onardığı bir çift çizme için borçlu olduğu 20 kopeki ödedi. Simon koyun postunu borçlanarak almak istediyse de satıcı ona güvenmedi. Paranı getir diyordu adam. O zaman postu alabilirsin. Simon köyden sadece bir çift keçe çizme alabilmişti. Yüreği daralmıştı. Kalan 20 kopeki vodkaya harcayıp post filan almadan evin yolunu tuttu. Sabahleyin ayazdan donarcasına üşümüştü ama şimdi vodkayı içince ısınmıştı. Bir eliyle değneğini donmuş toprağa vuruyor, diğer eliyle de keçe çizmeleri sallıyor ve kimseyle konuşmadan yürüyordu. 1. Koyun postundan paltom olmasa da diyordu. Çok ısınıyorum. Bir damlacık yuvarladım, o da şimdi damarlarımda geziyor. Koyun postuna falan ihtiyacım yok. Yolumda gidiyorum ve hiçbir şeyi dert etmiyorum. İşte ben böyle bir adamım. Umurumda bile değil. Koyun postu olmadan da yaşayabilirim. İhtiyacım yok. Tabii karım dırdırlanacak. Allah var, ayıptır bu. Birisi bütün gün çalışıyor, sonra parasını ödemiyorlar. Birazcık dur bakalım. Eğer tıpış tıpış bu parayı getirmezsen emin ol derini yüzerim. Yapmazsan Allah şahidim olsun. Neymiş? Bu defalık 20 kopek ödüyormuş. 20 kopekle ne yapabilirim ki? İçerim. Başka ne yapabilirim ki? Sıkıntıdayım diyor. Belki de öyle. Peki ama bundan bana ne? Evin var, sığırların var, her şeyin var. Benimse sadece başımı sokabileceğim bir barakam var. Senin mısırın tarlandan geliyor. Bense mısırın her tanesine para vermek zorundayım. Yalnızca ekmeğe her hafta 3 ruble harcamak zorundayım. Eve geliyorum ve bakıyorum ekmek kalmamış. Haydi 1,5 ruble daha. Şimdi borcunu öde bakalım. Bunda anlaşılmayacak ne var? Söylene söylene yürüyordu. Yol kıvrımındaki türbeye yaklaşmıştı. Sağa sola bakınırken türbenin arkasında beyazımsı bir şey gördü. Gün ışığı çekiliyordu. Daha önce burada beyaz bir taş yoktu. Bir öküz olabilir mi? Öküze benzemiyor. Bir insan gibi kafası var ama bembeyaz. Tamam da bir insan orada ne yapıyor olabilir ki? Yaklaştı ve merakla beklediği şeyi apaçık gördü. Şaşırdı. Çünkü gerçekten bir insan vardı orada. Belki canlı, belki ölü. Çıplaktı. Oturduğu yerde kıpırdamadan türbeye yaslanıyordu. Kunduracı dehşete kapıldı. Biri onu öldürmüş, elbiselerini almış ve oracıkta bırakmış. Bu işe burnumu sokarsam mutlaka başım derde girer diye düşündü. Yolunu değiştirip adamı görmemek için türbenin önünden geçti. Biraz yürüdükten sonra arkasına baktı. Adam artık türbeye dayanmıştı. yanmıyor, sanki gözlerini ona dikmiş, kımıldıyordu. Kunduracı daha da korktu. Kendi kendine söylendi. Dönsem mi, yoksa yoluma devam mı etsem? Eğer yanına gidersem, belki de korkunç bir şey olacak. Kim bilir, kimin nesi? Buraya iyilik için gelmemiştir. Yanına gitsem, ya üstüme atlayıp boğazımı sıkarsa, yok öyle değilse, yine de başıma dert alacağım. Çıplak bir adamla ne yapabilirim ki? Ona elbiselerimi veremem. Allah'ım, sen bana bir yol göster. Telaşla yoluna devam etti. Türbeyi ardında bıraktı. Ancak sonra birden vicdanı sızladı ve yolun ortasında durdu. Ne yapıyorsun Simon? Dedi kendi kendine. Adam belki de çaresizlik içinde ölüyor. Sen ise korkuyu düşünüyorsun. Yan kesicilerden korkacak kadar zengin mi oldun? Ah Simon, yazıklar olsun sana. Geriye dönüp adama doğru yürümeye başladı. 2. Simon yabancıya yaklaşıp baktı. Bedeninde yara bere olmayan, sıhhatli, sadece çok üşümüş ve korkmuş görünen genç bir adamdı bu. Sanki gözlerini kaldırmak istemiyormuş gibi Simon'a bakmadan oracıkta yaslanmış oturuyordu. Simon ona yaklaşınca adam uyanır gibi oldu. Kafasını çevirdi, gözlerini açtı ve Simon'un yüzüne baktı. Bu bakış Simon'un adamı sevmesine yetti. Keçe çizmeleri yere attı. Kuşağını çıkarıp çizmelerin üstüne koydu. Sonra da kumaş paltosunu çıkardı. Konuşmanın zamanı değil dedi. Gel de bir an önce şu paltoyu giy. Simon adamı dirseklerinden tutup kalkmasına yardım etti. Ayağa kalkınca adamın bedeninin temiz ve sağlıklı, ellerinin ve ayaklarının biçimli, yüzünün de anlamlı ve zarif olduğunu gördü. Paltosunu adamın omuzlarına attı. Fakat adam paltonun kollarını bulamadı. Simon yardım etti ve iyi oturması için paltoyu çekiştirip sıkıca sardı. Kuşağı da adamın beline bağladı. Simon adamın başına koymak için yırtık kasketini bile çıkarmıştı. Fakat başının üşüdüğünü hissedince benim başım kel, onun ise lüle uzun saçları var diye düşündü. Kasketi kendi başına geçirdi. Ayaklarına da bir şey giydirsem iyi olacak diye geçirdi içinden. Adamı oturttu ve keçe çizmeleri giymesine yardım etti. Bir taraftan da işte dostum, şimdi yürüyebilir ve ısınabilirsin dedi. Diğer meseleler sonra halledilebilir. Yürüyebilecek misin? Adam ayağa kalktı, Simon'a şefkatle baktı ama tek kelime etmedi. ''Neden konuşmuyorsun?'' dedi Simon. ''Hava çok soğuk, burada kalamazsın, eve gidelim. Eğer kendini güçsüz hissediyorsan buyur benim değneğimi al, ona dayanırsın. Şimdi yola düşelim.'' Adam yürümeye başladı. Yolda giderken Simon ''Nerelisin?'' diye sordu. ''Buralardan değilim.'' Ben de öyle düşünmüştüm. Buranın ahalisini tanırım. Peki ama türbenin yanına nasıl geldin? Söyleyemem. Biri sana kötü mü davrandı? Kimse bana kötü davranmadı. Beni Allah cezalandırdı. Elbette Allah her şeye kadirdir ama yine de yiyecek ve barınak bulmalısın. Nereye gitmek istiyorsun? Neresi olsa benim için fark etmez. Simon hayrete düşmüştü. Adam kötü birisine benzemiyor, kibar konuşuyor fakat kendisi hakkında hiç bilgi vermiyordu. Simon buna rağmen kim bilir başına ne geldi diye düşündü. Sonra yabancıya o halde birlikte eve gidelim dedi. En azından bir müddet ısınırsın. Simon evine doğru yürürken yabancı da onu takip ederek ilerliyordu. Rüzgar şiddetlenmişti. İçkinin verdiği sıcaklık geçmiş, Simon gömleğinin altında donarcasına üşümeye başlamıştı. Yol boyunca burnunu çeke çeke karısının paltosuna sarınıyor ve kendi kendine düşünüyordu. Al işte koyun postu derken başıma gelenlere bak. Post için yola çıkmıştım. Şimdi sırtımda palto bile olmadan eve dönüyorum. Dahası yanım sıra çıplak bir adam getiriyorum. Matryona bu işe hiç sevinmeyecek. Karısı aklına gelince canı sıkıldı. Fakat yabancıya bakınca onun türbede kendisine nasıl baktığını hatırladı. Kalbi ferahladı. 3. Simon'un karısı O gün her şeyi erkenden hazırlamıştı. Odun kırmış, su getirmiş, çocukları doyurmuş, kendi yemeğini yemiş ve şimdi oturmuş, ekmeği ne zaman yapması gerektiğini düşünüyordu. Geriye büyük bir ekmek parçası kalmıştı. Simon kasabada biraz yemek yemişse diye düşündü ve akşam yemeğinde fazla yemezse ekmek ertesi güne de kalır. Ekmek parçasını eline tekrar tekrar alıp düşündü. Bugün başka yapmayayım. Sadece bir pişirmelik unumuz kaldı zaten. Onu da cumaya kadar yetirebiliriz. Matryona ekmeği bir kenara koyup kocasının gömleğini yamamak için masaya oturdu. Bir yandan çalışıyor, bir yandan da kocasının paltoluk postu nasıl almış olabileceğini düşünüyordu. İnşallah satıcı onu kandırmaz. Benim iyi yürekli adamım o kadar saftır ki kimseyi kandıramaz. Ama bir çocuk bile onu aldatabilir. 8 ruble çok para. O paraya iyi bir palto alması lazım. Ahım şahım bir şey olmasa bile doğru dürüst bir kışlık palto. Sıcak bir palto olmadan son kış ne kadar da zor geçmişti. Ne nehre inebilmiş ne de başka bir yere gidebilmiştim. O çıktı mı neyimiz var neyimiz yok üstüne giyiyor. Bana bir şey kalmıyordu. İnşallah yine içki alemine takılmamıştır. Matryona bunları düşünürken kapının önünde ayak sesleri duydu. Birisi içeri girmişti. İğnesini işine iliştirip koridora çıktı. Orada iki adam gördü. Simon ile başında şapka olmayan, keçe çizmeler giymiş bir adam. Matryona kocasının içki koktuğunu hemen fark etti. "Şuna bak, içki içmiş," dedi. Sonra paltosuz olduğunu, üzerinde yalnızca kendi ceketinin bulunduğunu, tek parça olsun deri getirmediğini, orada utanıyor gibi sessizce durduğunu görünce o kadar üzüldü ki yüreği parçalanacakmış gibi oldu. O parayla içki içmiş diye düşündü. Yanında getirdiği mendebur herifle de içki alemi yapmış. Matryona adamların kulübeye girmelerine göz yumdu. Arkalarından da kendisi girdi. Yabancı kocasının paltosunu giymiş, genç, zayıf bir adamdı. Paltonun altında gömleği, başında da şapkası yoktu. Eve girince adam donmuş gibi ayakta durdu. Ne hareket ediyor ne de gözlerini kaldırıyordu. Matryona kötü bir adam olmalı diye düşündü. Kaşlarını çattı ve ne yapacaklarını görmek için fırının yanında durdu. Simon kasketini çıkardı ve sanki her şey yolundaymış gibi sedire oturdu. Matryona gel, akşam yemeği hazırsa bir şeyler yiyelim. Matryona kendi kendine söylendi. Fakat belli etmeden öylece durdu. Önce birine sonra diğerine bakıyor ve yalnızca başını iki yana sallıyordu. Simon karısının öfkeli olduğunu anladıysa da görmezden gelmeye çalıştı. Hiçbir şeyin farkına varmamış gibi yabancıyı kolundan tuttu. ''Otur dostum'' dedi. ''Bir şeyler yiyelim.'' Yabancı sedire oturdu. ''Bize bir şey pişirmedin mi?'' dedi Simon. Matryona'nın öfkesi taşmıştı. ''Pişirdim ama size değil. Bana öyle geliyor ki aklın içkiyle birlikte uçmuş. Koyun postu almak için gittin ama eve paltosuz döndün. Yanında da çıplak bir serseri getirdin. Sizin gibi sarhoşlara verecek yemeğim yok.'' ''Yeter Matryona, akılsız akılsız konuşma. Önce adamın kimin nesi olduğunu sor. Asıl sen söyle bakalım, parayı ne yaptın?'' Simon ceketin cebini buldu, 3 rubleyi çıkarıp gösterdi. ''İşte para. Trifonov ödemedi ama yakında ödeyeceğine söz verdi.'' Matryona daha da öfkelendi. Kocası koyun postu getirmediği gibi kendi biricik paltosunu çıplak bir herifin sırtına geçirmiş, sonra da tutup onu evlerine getirmişti. Parayı masadan kapıp güvenli bir yere koymaya gitti. Gelince size verecek yemeğim yok dedi. Dünyadaki bütün çıplak sarhoşları doyuramayız ya. Bana bak Matryona, dilini birazcık tut da önce adamın ne diyeceğini dinle. Sarhoş bir salaktan çok da akıllıca sözler duyarım ya, senin gibi bir sarhoşla evlenmemeyi istememekte haklıymışım. Annemin verdiği çeyizi bile içkiye harcadın. Matryona konuştukça konuştu, en sonunda Simon'un üstüne yürüyerek ceketinin kolundan yakaladı. Ver ceketimi, Başka ceketim yok. Sen ise onu alıp kendin giyiyorsun. Ver onu. Seni uyuz köpek, şeytan götürsün seni. Simon ceketi çıkarmaya çalışırken kolu cekete takıldı. Matrona da asılınca dikişleri patladı. Kadın ceketi kapıp başının üstüne geçirdi ve kapıya yürüdü. Dışarı çıkacak gibiydi. Fakat kararsızca durdu, öfkesini yenmeye çalışıyor. Öte yandan yabancının kimin nesi olduğunu öğrenmeyi istiyordu. 4. Matryona durdu ve iyi bir adam olsaydı çıplak kalmazdı dedi. Niye üstünde bir gömlek olsun yok? Doğru dürüst biri ise bu herife nerede rastladığını söylersin. Ben de sana bunu anlatmaya çalışıyorum ya dedi Simon. Türbeye geldiğimde onun tamamen çıplak ve neredeyse donmuş halde olduğunu gördüm. Çıplak oturulacak bir hava değildi. Beni ona Allah gönderdi. Yoksa mahvolacaktı. Ne yapmalıydım? Başına neler geldiğini nereden bilebiliriz? Ben de onu aldım, giydirdim ve yanımda getirdim. Bu kadar kızma Matryona, günahtır. Unutma ki hepimiz bir gün öleceğiz. Öfkeli sözler Matryona'nın dudaklarına kadar geldi ama yabancıya bakınca sustu. Yabancı kıpırdamadan elleri dizlerinin üstünde, başını önüne eğmiş, gözleri kapalı, kaşları acı çekiyormuşçasına çatılmış, sedirin ucunda öylece oturuyordu. Matryona karşılık vermeyince Simon, "Sende hiç Allah sevgisi yok mu?" dedi. Bu sözleri duyan Matryona yabancıya baktı. Kalbi birden yumuşamıştı. Kapıdan geri döndü ve fırının yanına giderek akşam yemeğini hazırladı. Masanın üstüne koyduğu fincana biraz kivas, genellikle arpa ve çavdar unundan yapılan alkolsüz bir içecek koydu. Bıçak ile kaşıkları getirdi. Sonra da son ekmek parçasını çıkardı. İstiyorsanız yiyin dedi Simon. Otur genç adam diyerek yabancıyı masaya çekti. Ekmeği kesti, kıvasın içine ufaladı ve yemeğe başladılar. Matryona ise masanın köşesinde oturmuş, başını ellerine dayamış yabancıya bakıyordu. Kalbi yabancıya karşı şefkatle dolmuş, ona sevgi duymaya başlamıştı. Yabancının yüzü birden ışıldadı, kaşları artık çatık değildi. Gözlerini kaldırdı ve Matryona'ya gülümsedi. Yemek bitince kadın masayı temizledi ve yabancıya sorular sormaya başladı. Nerelisin? Buralardan değilim. Peki ama o yola nasıl geldin? Anlatamam. Seni birisi mi soydu? Beni Allah cezalandırdı. Ve orada çıplak yatıyordun, öyle mi? Evet, çıplak ve donmuş. Simon beni görünce acıdı. Paltosunu çıkarıp bana giydirdi ve buraya getirdi. Sen de beni doyurdun, bana içecek verdin, bana acıdın. Allah sizi mükafatlandıracaktır. Matryona kalktı. Yamadığı eski gömleği pencereden alarak yabancıya getirdi. Ona bir de pantolon getirdi. Görüyorum ki gömleğin yok dedi. Buyur bunu giy ve nerede istersen orada uyu. İster tavan arasında, ister fırının üstünde. Rus köylülerin kulübelerindeki tuğla fırınlar sıcak bir yerde uyumak isteyenler için üstünde yatılabilecek biçimde yapılırlar. Yabancı paltoyu çıkarıp gömleği giydi ve tavan arasına uzandı. Matryona mumu söndürdü, paltosunu giyip yatmış olan kocasının yanına yattı. Fakat uyuyamadı. Yabancıyı bir türlü aklından çıkaramıyordu. Son ekmek parçalarını onun yediğini, yarına hiç ekmek kalmadığını, üstelik ona gömlek ve pantolon verdiğini düşününce kederlendi. Fakat yabancının gülümseyişini hatırlayınca yüreği ferahladı.